Çınaraltı.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Evet, bu programda yine sizlerle beraber her zaman olduğu gibi tarihin derinliklerine ineceğiz. Eskiden bugüne, bugünden geleceğe bir köprü kurmaya çalışacağız. Ama her şeyden önce programa emeği geçenler ve radyo çalışanları adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili dinleyiciler, sorulsa memleket, devlet neyle idare ediliyor, kim idare ediliyor diye herkesin söyleyeceği bir şey vardır. Hükümet sistemlerine göre, rejimlere göre söylenecek bir şey vardır. Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Devleti'ni idare eden kimdi, neydi, hangi müesseseydi denildiği zaman çok kimsenin aklına acaba ne gelir? Evet, Osmanlı Devleti'nde devletin başında padişah bulunurdu. Ancak hükümetin işlerini tedbir eden bir müessese vardı ki buna Divan-ı Hümayun diyoruz. Evet, Divan-ı Hümayun, kısaca adıyla divan, Osmanlı Devleti'nde hükümet işlerini tedbir eden bir divandı. Bir istişare organıydı, bir bakanlar kuruluydu, bir meclisti, bir yüksek mahkemeydi. Bütün bunların fonksiyonu Divan-ı Hümayun'da toplanmıştı. Daha önceki İslam devletlerinde ta Hazreti Muhammed'e kadar giden İslam tarihinde emsalleri bulunan divanların en mükemmel, en gelişmiş örneklerinden birisiydi Divan-ı Hümayun. Vaktiyle Selçuklularda, Abbasilerde, Emevilerde de divanlar vardı. Ancak bu divanlar farklı farklı işleri gören farklı farklı divanlardı. Bunların hepsi birden bir araya getirilerek Divan-ı Hümayun teşkil edilmiştir. Evet, Divan-ı Hümayun padişah divanı demektir. Hümayun kelimesi bir kelimenin yanına geldi mi onun padişaha ait olduğunu gösterir. Mesela programa başladığımız musiki parçası da Hicaz-ı Hümayun peşrevidir. Mehter konserleri, mehter nöbeti vurmaya başladığı zaman işte bu parçayla başlardı. Hicaz-ı Hümayun peşrevi. Divan-ı Hümayun'la biz de bunun ikisinin arasında bağ kurduk. Evet, padişah divanı olduğuna göre reisi, başkanı da padişah. Evet, ancak Fatih Sultan Mehmet devrine kadar böyle. Rivayet odur ki Fatih Sultan Mehmet Han devrinde bir köylü bir şikayetini arz etmek için içeri girmiş. Bakmış böyle hepsi müheykel kimseler, sakallı, sarıklı, cübbeli, kürklü. Saadetli padişah, kangınız diye sormuş. Şikayetim var diye olorta söylenmiş. Fatih Sultan Mehmet'in canı sıkılmış. Bunun üzerine Gedik Ahmet Paşa'nın tavsiyesiyle sadrazam olan, efendim demiş, siz divan toplantılarına katılmasanız da divan toplantılarını perde arkasından dinleseniz olur mu? Padişahın hoşuna gitmiş ve bundan sonra padişahlar divan müzakerelerinin başkanlığını mutlak vekilleri olan sadrazamlara, vezirazamlara bırakmış, kendileri müzakereleri kafes arkasından, perde arkasından dinlemeyi tercih etmişlerdir. Vaka Sultan Bayezid ve Yavuz Sultan Selim Han zamanında padişahların divana başkanlık ettiği, katıldığını şahit oluyor isek de Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren artık padişahların hep kafes arkasından dinlediklerini görüyoruz. Bu divan toplantısının yapıldığı yerde, bu kafeste bugün Topkapı Sarayı'nda görülmesi mümkündür. Hatta Osmanlı Devleti'nin anayasası mahiyetinde bir kanunname-i Ali Osman var. Bu Fatih Sultan Mehmet'in teşkilat kanunnamesi. Orada Cenab-ı Şerif'in pes-pesi perdede, perde gerisinde oturup diye başlayan bir madde var. Orada divan toplantılarını, müzakerelerini takip eder demektedir. Bu kanun mucibince padişahlar artık Fatih'ten itibaren kafes arkasından takip etmişlerdir. Ancak Yıldırım Bayezid Han devrinde bile divan toplantıları çok zaman açıkta halkın huzurunda yapılırdı. Bununla beraber padişahlar Bursa'da yaptırdıkları camilerde divan toplantısı için kısımlar ayırmışlardır. Demek ki divan müzakereleri her zaman açıkta yapılmıyordu. Bir rivayet şudur ki divan toplantılarının cumaya gelenleri açıkta yapılırdı. Herkes bu toplantılara katılabilir, dinleyebilir ve şikayetlerini arz edebilirlerdi. Hatta padişah bu toplantılarda davalı makamında otururdu. İdarenin davalılığı var ya, bu fikir o zaman bile varmış demek ki. Diğer günlerde artık daha ciddi devlet meseleleri müzakere edildiği için halka kapalı toplantılar yapıldığını anlıyoruz. Edirne başşehir olduktan sonra Divan-ı Humayun artık Edirne Sarayı'nda ayrı ve kapalı bir yerde toplanırdı. İstanbul fethedilip de başşehir olduktan sonra ve Topkapı Sarayı yapıldıktan sonra divan toplantıları divanhane adı verilen ayrı bir yerde icra edilirdi. Burası Kanuni Sultan Süleyman Han devrine kadar kullanıldı. Sonra onun sadrazamlarından Makbul İbrahim Paşa bugün de mevcut olan kubbe altını yaptırdı ve divan toplantılarına tahsis edildi bu kubbe altı. Bundan sonra eski divanhane artık huzura kabul edilecek elçilerin istirahatine ve onların merasimleri seyretmelerine tahsis edildi. Topkapı Sarayı'nın 3 meşhur kapısı var sevgili dinleyiciler. Gezenler bilir. Birincisi Ayasofya Camii'nin arkasında Sultan 3. Ahmet Çeşmesi'nin sol ilerisinde Bab-ı Humayun'dur. İkinci kapı bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nin giriş kapısı olan Bab-ı Selam'dır veya orta kapıdır. Üçüncüsü Enderun denilen iç saraya açılan Bab-ı Saade veya Akağalar kapısıdır. Orta kapıyla Akağalar kapısı arasındaki meydana Alay Meydanı veya ikinci yer denilirdi. İşte Divan-ı Humayun'un toplandığı kubbe altı bu meydandaydı. Orta kapıdan Akağalar kapısına giden iki tarafı selvi ağaçlarıyla süslü yolun sol tarafında yolun sonuna doğru olan yerdedir. Hala ziyarete açıktır. Kubbe altının önünde şark mimarisi tarzında uzun, geniş saçaklı, tavanı süslü, etrafı fevkalade zarif demir parmaklıklarla çevrili geniş bir revak var. Buradaki kapıdan binaya giriliyor. Asıl kubbe altı denilen ve Divan-ı Humayun'un içtimaına mahsus olan salonun tavanı altın işlemeli ve pek sanatkarhane. Etrafta boydan boya geniş sedirler var. Kubbenin ortasından sarkan bir de avize mevcut. Padişahların müzakereleri takip ettikleri kafesli yer ortada. Sadrazamın bulunduğu yerin üstünde. Buraya kafes denildiği gibi Kasr-ı Adil, Adalet Köşkü adı da verilirdi. Burası harem dairesine bir yolla bağlıydı. Padişah hiç kimseye görünmeden haremden gelip bu kafesin arkasında otururdu. Divan toplantılarında bulunanlar padişahın orada oturup oturmadığını bilmedikleri için divan toplantılarında gereken itinayı, ihtimamı gösterirlerdi. Bu kubbe altı salonunun bitişiğinde sadrazamın divit odası denilen hususi yazı odası bulunurdu, çalışma odası. Diğer vezirlerin dinlenme odaları da bu odanın etrafındaydı. Bu salonun etrafındaydı. Esas kubbe altı salonuna bitişik ayrıca Hacegan denilen Divan-ı Humayun kalemleri şefleriyle efendim katip ve memurların çalıştıkları bir kubbeli bir salon ve yine buna bitişik maliyeye ait vergi kayıtlarının içine alınan defterlerin durduğu bir maliye defterhanesi vardı. Kubbeli üçüncü bir salon. Demek ki kubbe altının bitişiğinde bir Divan-ı Humayun sekreteryası var, kalemi var. Hacegan denir Divan-ı Humayun katiplerine. Bir de orada bir başka oda var. Orası da maliye defterhanesidir. Bütün devletin maliye kayıtları, bütçe hepsi orada kayıtlıdır. Görüşme olduğu zaman oradan rahatça getirilebilsin diye. İç hazine ile dış hazine ise ayrıca 8 kubbenin altındaydı. Burada para koymaya mahsus küpler hala durmaktadır. Bu bina kısmen ahşaptır. İlk önce bir yangın neticesinde harap oldu. Sultan 4. Mehmet burayı kârgir olarak 1665 senesinde tamir etti. Yalnız bu tamiratta esasa riayet edilip edilmediğini pek bilmiyoruz. Sonraki tamiratları Sultan 3. Selim zamanındadır 1792 senesinde ve Sultan 2. Mahmut son tamiri 1820 tarihinde yapmıştır. Artık ondan sonra Topkapı Sarayı terk edilmiş, padişah başka saraya çıkmış, divan-ı mayin de ortadan kalktığı için artık kubbe altı tamamen müze fonksiyonu görür bir hale gelmiştir. Evet, Divan-ı Humayun'un üyelerinin başta geleni sadrazam, o belli. Ondan sonra kubbe altı vezirleri var. Sayıları 3'ten 9'a kadar çıkıyor bu kubbe altı vezirlerinin. Kim bu kubbe altı vezirleri? Kubbe altı vezirleri bugünkü devlet bakanlarına muadildir. Divan toplantısında bulunurlar, tecrübeleriyle, görüşleriyle efendim müzakerelere iştirak ederler. Bunlar eski devlet adamlarıdır. Efendim, zamanı gelince sadrazam olabilirler. Yani bir nevi sadrazamlık stajı burada görmektedirler. Aynı zamanda eğer bir sefer eşilecekse, Divan-ı Humayun bir sefere karar vermişse bunlardan bir tanesi bu sefere serdar olarak başkanlık edecektir. Böyle bir görevi vardır kubbe altı vezirlerinin. Ayrıca Anadolu ve Rumeli kaz askerleri divan üyeleridir. Bunlar divanda görülen bütün davalarda söz sahibidir. Bilhassa Rumeli kaz askeri öbüründen daha üstündür. Bütün kadıları, mahkeme hakimlerini bu tayin eder. Hepsinin özlük işlerine bu bakar. Temiz mahkemesi reisidir. Danıştay, Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi reisidir. Adalet Bakanı'dır. Bugünkü ifadeyle. Ayrıca baş defterdar ve ikinci ve üçüncü defterdarlar vardır. Bu da bugünkü Maliye Bakanı hüviyetindedir. Defterdar hala kullanılıyor. Ayrıca nişancı efendim beratlara, fermanlara tuğra çeker. Fakat esas vazifesi devlet arazilerinin dağıtılması, vergilerin ona göre toplandığı için arazilerin taksimi çok mühimdir. Yani bugünkü Tapu Kadastro Genel Müdürü'dür ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Genel Müdürü'dür. Çünkü divanda alınan kararlar nişancı tarafından kaleme alındığı gibi divanın hazırladığı kanunnameler, hatta padişah kanunnamelerinin hepsini nişancı hazırlar ve padişahın tasdikine sunar. Bu bakımdan bugünkü başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Dairesi Genel Müdürlüğü'nde fonksiyonunu icra eder. Ayrıca divanda Kaptan Paşa, Rumeli Beylerbeyi ve Yeniçeri Ağası bulunur. Ancak Kaptan Paşa ile Yeniçeri Ağası vezir rütbesinde iseler, yani paşa iseler bulunurlar, değilse bulunmazlar, rütbelerine göredir. Rumeli Beylerbeyi ise İstanbul'da ise bulunur. Rumeli Beylerbeyi'nin merkezi Sofya'dır. Neden Rumeli Beylerbeyi? Rumeli Osmanlı Devleti'nde en mühim beylerbeylikti sevgili dinleyiciler. Bir numaraydı. En zengin vilayet Mısır ise en önemlisi Rumeli'ydi. Yani diğer vilayetler onun kadar ehemmiyetli değildi. Evet, Mekke, Medine kıymetlidir manevi olarak ama protokolde birinci sırada Rumeli Beylerbeyliği gelir. Bunun sebebini şöyle izah etmek mümkündür. Osmanlı Devleti ilahi kelimetullah uğruna kurulmuş bir devlettir. Gaza ruhu hakimdir. Gaza ruhu ise devamlı Rumeli'yi göstermektedir. Yani projeksiyon Rumeli'ye doğrudur, Avrupa'ya doğrudur, Kızıl Elma'ya doğrudur. Kızıl Elma Roma ve Avrupa'dır. Avrupa'ya İslamiyet'in götürülmesi, tanıtılması, yayılması Osmanlı Devleti'nin yegane maksadı idi. Bundan dolayı bu fonksiyonu icra etmekte en ehemmiyetli rol Rumeli Beylerbeyi'nde olduğu için Rumeli Beylerbeyi protokolde birinci sıradadır. Rumeli Beylerbeyi'nin protokolde birinci sırasında olması Osmanlı Devleti'nin kuruluş maksadını, gaza ruhunu göstermesi bakımından ehemmiyetlidir. Ayrıca Rumeli Osmanlı topraklarının en entelektüel, iklime en müsait, en zengin yerlerinden birisiydi. Mısır'dan sonra Osmanlı vilayetlerinin en zengini Rumeli Beylerbeyliği idi. Bundan dolayı Rumeli Beylerbeyi mümtazdı ve divan toplantılarına katılırdı. Divan toplantılarına arada sırada çağrılan fakat divan üyesi olmayan Şeyhülislam vardır. Şeyhülislam Osmanlı Devleti'nde icraî bir fonksiyonu olan bir kimse değildi. İstişari bir makamdı. Yapılan işlerin dine ve kanuna uygun olup olmadığı kendisine sorulurdu. Bunun için toplantıya çağrılır, ifadesine başvurulur ve tekrar toplantıdan çıkardı. Toplantıda bulunmazdı, toplantıda söz sahibi de değildi. Kaldı ki ilmiye sınıfının başı da Şeyhülislam değil, Rumeli Kazaskeri idi. Zamanla Ebu Suud Efendi gibi güçlü bir Şeyhülislam başa geçince, Şeyhülislamların fonksiyonu, itibarı, nüfuzu Kazaskerler aleyhine artmış ve zamanla Şeyhülislamlar bütün ilmiye sınıfının başı ve dolayısıyla icraî bir makam haline gelmiş. Bununla beraber yine de divan toplantılarına katılmamıştır. Ne zamanki Sultan II. Mahmud kabineyi teşekkül etmiştir, Şeyhülislam kabinede bir sandalye verilmiştir, kabineye alınmıştır. Evet, Divan-ı Humayun'da Divan-ı Humayun üyesi olmadığı halde çok ehemmiyetli rolleri olan başkaları da var. Mesela Divan-ı Humayun kalemlerinin amiri Reis-ül Küttab vardır. Katiplerin reisi demektir, Reis-ül Küttab. Bütün sekreterliğe buna bakar. Bugünkü manada meclis genel sekreteri, cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, daha ziyade meclis genel sekreteri gibi bir fonksiyonu vardır. Veya bakanlar kurulu sekreteri gibi bir fonksiyonu vardır. Ama daha önemlisi yabancı devletlerle ve elçilerle münasebetleri bu yürütür. Bundan dolayı Dışişleri Bakanı, Hariciye Bakanı'dır. Nitekim zamanla Reis-ül Küttaplık kaldırılınca yerine Hariciye Nezareti kurulmuştur. Bir de Divan-ı Humayun'da davalar görülür ve bu davaların neticeleri, davaları içeriye alan, dava dilekçelerini toplayan, bunların neticelerini yerine getiren, ilgililere bildiren çavuşbaşılar vardır. Çavuşbaşı mühim bir fonksiyondur. Aynı zamanda toplantı günleri teşrifata nezaret eder. Çünkü Osmanlılar'da teşrifat çok ehemmiyetlidir. Herkesin oturacağı yer, yapılacak işler, gündeme riayet edilmesi çavuşbaşının mesuliyetindedir. Bunun emrinde de çavuşlar vardır. Reis-ül Kütab'ın emrinde de katipler vardır. Ama bu ikisi de Reis-ül Kütab da çavuşbaşı da çok emniyetli olmalarına rağmen divan üyesi değildirler. Bir de divanda zaptu raptı emniyeti sağlayan kapıcılar kethüdası vardır. Bir de dilekçeleri yüksek sesle okuyup da kararları yazan büyük ve küçük tezkereciler vardır. Bunlar da divanda hazır bulunurlar. Fakat ne kapıcılar kethüdası ne de büyük ve küçük tezkereciler divanda oturmazlar. Ayakta hizmet ederler. Yazacakları zaman da ayakta yazarlardı. İşte Divan-ı Humayun bu azalardan ve bu yan hizmetlerden teşekkül eden çok ehemmiyetli bir müesseseydi Osmanlıların parlak zamanlarında. Divan-ı Humayun ilk zamanlarda her gün toplanırdı sevgili dinleyiciler. Haftada 4 gün toplantıdan sonra divan üyeleri Bab-ı Saade'den girer girmez karşıya rastlayan arz odasında padişahın huzuruna girerler, meseleler hakkında izahat verirlerdi. Buna arza girmek veya arza çıkmak. Bugünlere de arz günü denirdi. 16. asırdan itibaren, daha 16. asrın ikinci yarısından itibaren bu toplantılar haftada 4'e indirildi. Arz günleri de 2'ye indi. Sebebi bu divana katılanların kendi konaklarında ayrıca divan kurup kendi yetki sahalarına giren işlere bakıyorlardı. Onlara vakit kalsın diye. Fakat ehemmiyetli bir şey ortaya çıkar, zuhur ederse yine her gün toplantı yapılırdı, harp gibi. Bununla beraber toplantılar umumiyetle cumartesi, pazar, pazartesi, salı günleri olurdu. Pazar ve salı günleri arz günleriydi. Bu hal 17. asra kadar devam etti. Bu asrın sonlarına doğru toplantılar haftada 2 güne indi. 18. asrın başında tekrar 4'e çıktıysa da yine 2'ye, sonra 1'e indi. Nihayet bütün işler Bağbali'ye intikal etti, yani paşa kapısına. Divan-ı Humayun sadece 3 ayda bir askerlere verilen ulufe, yani Yeniçeri ve öbür kapı kulu ocaklarının maaşlarının dağıtılmasıyla elçi kabulü merasimine inhisar ettirildi. Bunun dışında Divan-ı Humayun'un bütün yetkileri bugünkü başbakanlığa muadil Bağbali'de, yani Sadrazamlık'ta toplandı. Divan-ı Humayun birer protokol toplantısı yapmaya başladı maaş dağıtıldığı günlerde ve elçi kabul edildiği günlerde. Sevgili dinleyiciler, kubbe altında 3 türlü divan toplanırdı. Birincisi, 1. ve 2. derecedeki siyasi, idari, askeri, örfi, mali, şer'i ve adli işlerle halk tarafından vaki, müracaat ve şikayetlerin karara bağlanması için olurdu. Galebe divanı denilen bir ikincisi vardı. Bu da ulufe dağıtımı ve elçi kabulü için toplanırdı. Üçüncüsü fevkalade zamanlarda ve bilhassa ayaklanmalarda halkın veya kapı kulu askerinin padişahla doğrudan doğruya teması maksadıyla tanzim edilirdi. Padişahın Bab-ı Sade önünde kurulmuş tahtında oturduğu halde toplanan ayak divanı idi. Padişahın ayağında kurulduğu için. Divan hangi dine, hangi millete mensup olursa olsun, erkek veya kadın, hür veya köle, her sınıf halka açıktı. Bizzat müracaat edilebildiği gibi, memleketin herhangi bir yerinde haksızlığa uğradığını iddia edenlerle, mahalli ve idari amirlerden, efendim adli amirlerden yani mahkemelerden şikayetçi olanlar da divana müracaat ederlerdi. Uzak yerlerde olanlar vekil de gönderebilirlerdi. Divanda halledilmemiş mesele kalırsa bunlar da paşa kapısında toplanan ikindi divanında karara bağlanırdı. Bütün bunlara müracaat edip de yine haksızlığa uğradığını iddia eden kimse varsa padişahın cuma selamlığına çıktığı cuma günlerini bekler. Cuma selamlığına çıktığı günde padişahın halkın şikayetlerini almak için durduğu bir anda dilekçesini padişaha takdim ederdi. Padişah bilahare bu dilekçeleri tetkik eder ve gereği yapılmak ve kendisi neticeden haberdar edilmek üzere gerekli yerlere havale ederdi. Buna ateş istidası denirdi bu dilekçelere ve Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar bu gelenek devam etmiş, padişah son müracaat yeri olarak görülmüştür. Evet, gelelim müzakerelerin usul ve adabına. Divan-ı Humayun pek erken başlardı sevgili dinleyiciler. Gelecek olan devlet erkanı sabah namazını umumiyette Ayasofya Camii'nde kılardı. Osmanlılarda mesai sabah namazı başlar ve öğleden sonra hemen biterdi. O gün Yeniçeri Ocağı ve Kapı Kulu Süvarileri Ağaları, yani Yeniçeri Ocağı demek, Kapı Kulu Süvarileri demek, iki fonksiyonu vardı bunların. Ordunun bir sınıfı bunlar. Ordu bunlardan ibaret değil. Çok kimsenin yanlış olarak zannettiği gibi. Birincisi, Yeniçeri Ocağı ve Kapı Kulu Süvarileri padişahın muhafız alayıdır. İkincisi, bulundukları şehirlerdeki, bunlar büyük şehirlerdi İstanbul dahil, emniyeti, inzibatı sağlamak bugünkü manada bir polis teşkilatıydı. İşte bunların ağaları 500 kadar Yeniçeri ile Bab-ı Humayun'un önünde iki sıra halinde dizilirlerdi. Sonra gelen vezirler birer birer yerlerini alırlardı. Her vezir geldikçe Yeniçeri ağası atını sürerek onu karşılar. Daha evvel gelen vezir sonra geleni selamlar. Öbürünün selam çavuşu da yüksek sesle karşılık verirdi. Buna alkış denirdi. Alkış böyle el çırparak değil, yüksek sesle dua ederek olurdu. Çok yaşa gibi. Sonra duacı gelerek resmi duayı ederdi. Yani dua ile açılırdı Divan-ı Humayun toplantısı. Sonra kapıcılar Bab-ı Humayun'u açarlardı. İçeriye evvela saray kapıcılarının, kapıcı derken bugünkü manada değil, sarayın emniyetine bakan, güvenliğine bakan kimselerdir. En büyük amiri olan kapıcılar ketüdası girerdi. Bakacak ortada ne var ne yok. Sonra Reis-ül Küttab girerdi. Sonra diğer divan halkı girerdi. Kapı kulu ocaklarından vazifeleri hafif savaş araç ve gereçlerini yapma, onarma ve saklama olan cebecilerin amiri cebeci başı. Bugünkü manada ordonat başsubayı maiyyat halkıyla beraber orta kapının dışında çınarın altında selam dururdu. Çavuş başı ile kapıcılar ketüdası vezirleri orta kapının iç tarafında karşılar, selamlar. Sonra önlerine düşüp gümüşlü asalarını yere vura vura kubbe altına, yani divan toplantısının yapılacağı kubbe altına götürürlerdi. Vezirler ve divan halkı derecelerine, rütbelerine göre sıralanarak yürürlerdi. Orta kapıdan doğru, üçüncü kapıda denilen Akağlar kapısına giden yolun adı padişah yoluydu. Kubbe altına giden daha dar yol ise vezir yolu olarak bilinirdi. Böylece başta ikinci vezir olmak üzere kubbe altı vezirleri veya kubbe vezirleri, kaz askerler, defterdarlar yolda ileri derecedeki ocak ağalarının selamlarını alarak divanhanede denilen toplantı salonuna, daha doğrusu kubbe altına girerlerdi. İkinci vezir oturmadan evvel sağa sola selam verir, oturduktan sonra da herkes yerini alırdı. Mevsim yaz ise sakabaşı, buzlu ve nefis kokulu şerbetler. Kış ise macun getirerek ikinci vezirden başlamak üzere derece sırasıyla ikram ederdi. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım derler ya. Ve böylece efendim ilk merasim tamamlanırdı. Sadrazam ise sabah namazını kendi konağında kılardı. Atına binerek mahiyetindeki çavuşlar, müteferrikalar yani yaverler, çeşnigirler, delilbaşı, gönüllüler önünde, sadaret kitidası yani başbakanlık müsteşarı ve muhzır ağa kendi mahiyetiyle arkasında olduğu halde gün doğmadan saraya varırlardı. Bab-ı Humayun'dan birinci yer denilen alana girince Yeniçeri ağası, Yeniçeri ocağının katibi kendisini selamlardı. Üst düzeyli bir subaydır bu. Orta kapının önünde cebeci başında selamını aldıktan sonra padişahtan başka hiç kimse buradan ileriye atla gidemeyeceği için hayvanından iner ve yürürdü. Orta kapıdan girdiği zaman onu da kapıcılar ketidasıyla çavuşbaşı karşılarlardı. Önüne düşer, asalarını vura vura vezir yolundan kubbe altına götürürlerdi. Sadaret ketidasının divanda bir mevkii yoktu. Orta kapıdan geri döner divana katılmazdı. Başbakanlık müsteşarıdır bugünkü, aslında mühim bir görevdir ama divan üyesi değil. Sadrazam Yeniçerilerin ve ocak ağalarının selamlarına karşılık vererek yürür. Daha evvel sakabaşı koşarak divanhane kapısından içeriye buyurun diye seslenip sadrazamın geldiğini haber verirdi. Bunun üzerine divan halkı kalkar dışarıya çıkarlar ve dizilip kendisini karşılarlardı. Sadrazam evvela Bab-ı Saade içinde bekleyen kapı ağasıyla Enderunluları, yani sarayda yaşayan görevlileri ve sonra dönerek divan halkını selamlar içeriye girerdi. Öbürleri de onu sıralarına göre takip ederlerdi. Bu sırada sevgili dinleyiciler, hazine, dış hazinenin hazinedar başısı tarafından takdim olunan hünkârın mühürüyle mühürlenmiş hazinenin mum mührünü öpüp bozar ve hazinedar başıyla defterdara teslim ederdi. Divanda sadrazamın oturduğu yer yarım metre kadar yüksekti. Sağında kıdem sırasına göre kubbe vezirleri, solunda da Rumeli ve Anadolu kaz askerleri otururlardı. Nişancı sadrazamın sağ ilerisinde, defterdar da sol ilerisinde yer alırlardı. Bir vazife dolayısıyla veya azledilmiş olarak İstanbul'da bulunan Rumeli ve Anadolu beylerbeyleri de divan günlerinde hazır bulunurlardı. Rumeli beylerbeyinin bulunduğu katiye, Anadolu beylerbeyinin bulunduğu şüpheli. Bunlardan vazifeli olanlar kubbe vezirlerinden sonra, mazul olanlar yani azledilmiş olanlar ise nişancı ve defterdarın alt tarafında otururlardı. Sadrazam oturmadan evvel sağında ve solunda bulunan divan halkını selamlar, oturduktan sonra da sabah-ı şerifler hayrola diye iltifatta bulunurdu. Buna karşılık divan halkı da ayağa kalkıp selamı alarak tekrar otururlardı. Eskiden büyüklerin verdiği selam ayağa kalkarak alınırdı. Bu arada dış hazinenin önünde yüksek sesle Fatiha-i Şerife okunurdu. Ve askerin iyi niyetine ve sadakatine alamet olmak üzere eski kanun gereğince Muhzır Ağa sadrazamdan başlayıp derece sırasıyla divan halkına şeker dağıtırdı. Buna akide şekeri denirdi. Akide bağlılık manasına gelir. İsmi hala bir cins şeker adıdır ve bu şekerden herkes alıp yerdi. Oradan gelmedir bu şeker. Yeniçeri ocağı hazırlardı bunu. Bundan sonra kapıcılar ketüdası Yeniçerilerin bulunduğu tarafa dönerek selam verir, onlar da koşup çorbalarını kaparlardı. Yeniçerilerin bu hareketi itaatlerine delil sayılırdı. Çorbayı almaya seyirtmezlerse ne istedikleri sorulur ve yerine getirilirdi. İşte çorbaya seyirtmemeleri bir arzularının olduğuna delalet ederdi, isteksizlikleri. Bazen de bu sırada işte ayaklanmalar açığa vurulur, kazan kaldırılırdı. Divan-ı Humayun'da en ehemmiyetli işler öne alınırdı. Önceden bir ruzname gündem yapılırdı. Yabancı elçilerin teklifleri, onlara verilecek cevaplar, devletlerle olan türlü münasebetler, Osmanlı eyaletlerin işleri, ihtiyaçları, mali meseleler, askeri meseleler görüşülür, karara bağlanırdı. Sonra müracaatı ve şikayeti olanlar çavuşbaşının nezaretinde divan çavuşları vasıtasıyla içeriye kabul edilirlerdi. Bostancılar oda başısı ile, Kedüdağ yerleri, subaşı ve asesbaşı ise dışarıda hazır bulunur. Efendim bunlar hep emniyet görevleridir. Tevkif, hapis ve idam edilecekler hakkındaki emirleri beklerlerdi. Divan-ı Humayun kendine yapılan müracaatı tetkik eder. Daha önceden zaten onun raporu hazırlanmıştır. Efendim çavuşbaşılar onu özetlemişlerdir. Raporlarını hazırlamışlardır. Tahkik etmişlerdir. Delillerini Divan-ı Humayun'a sunmuşlardır. Divan-ı Humayun dosya üzerinden bakar. Hadiseyi inceler. Müracaat eden haklı olduğu görüşüne varırsa gereken yerlere yazı yazılır. Haksız olduğu görüşüne varılırsa verilen hüküm yerine getirilirdi. Eğer bu hüküm bir mahkeme hükmü ise Divan-ı Humayun bakar. Bu hüküm hukuka uygun, adı adil verilmişse hemen hüküm infaz edilirdi. Eğer hükümde bir adaletsizlik zahirse bu davayı yeniden görmesi için o mahkemeye yazı yazılırdı, hüküm yazılırdı veya bir başka mahkemeye yazılırdı veya ehemmiyetine göre Divan-ı Humayun bizzat o davaya kendisi bakardı. Bir de hiç müracaat edilmeden divanın baktığı davalar vardı. Mesela gayrimüslim azınlıkların ruhani liderlerinin davalarına, efendim yabancı tüccarların davalarına, devlet adamlarının davalarına, İslamiyet ve din ve devlet aleyhine suç işleyenlerin davalarına hep Divan-ı Humayun'da bakılırdı. Meşhur Kabız davası vardır. Molla Kabız denilen bir İranlı, çeşitli yerlerde Hazreti Peygamber'in şanına layık olmayan hakaret mahiyetinde sözler söylemiş ve Hazreti İsa'nın Hazreti Muhammed'in üstün olduğunu anlatarak gezmiş. Mesele divana intikal etmiş, şikayet etmişler. Kendisi divana getirilmiş. Anadolu Rumeli kazaskeri kendisine bunların doğru olup olmadığını sormuş. Doğrudur deyince katline hükmetmiş, kızmış kazasker. Kanuni Sultan Süleyman zamanında oluyor bu. Sadrazam Makbul İbrahim Paşa da adamın olur mu demiş, böyle kızarak hemen daha yargılama yapmadan katline hükmettim olur mu demiş ve kabızı serbest bırakmış. O sırada kafese vurmuş padişah. Padişah eğer divan toplantılarına müdahale etmek isterse kafese tak tak tak vururdu. Herkes arıza çıkardı. Divan toplantısı kesilir, arıza çıkılırdı. Hemen arıza çıkmışlar. Padişah demiş ki memleketimde bir adam gelmiş. Hazreti Peygamber'e söverek geziyor ve ceza verilmiyor. Bu böyle mümkün müdür demiş. Makbul İbrahim Paşa demiş ki efendim demiş, kazaskeriniz sinirlendi, birden hiddetine mağlup oldu. Yargılama yapmadan katline hükmetti. E bizde yargılama yapmadan katli hükmetmek olmaz, onun için serbest bıraktık demiş. Bunun üzerine padişah demiş ki Şeyh Rüstem İbni Kemal Hazretleri'ni getirin. İstanbul kadısı da yargılamada hazır bulunsun. Yargılamayı İbni Kemal'le beraber yapsınlar. Neyse meşhur İbni Kemal Paşazade getirilmiş. Yargılamada bulunmuş. Kabıza sualler sormuş. Kabız bir kere suçunu itiraf etmiş. Ondan sonra İbni Kemal ilmi olarak onun bütün iddialarını çürütmüş. İbni Kemal'in haklı olduğunu, kendisinin haksız olduğunu da kabul etmiş. Kendisine tövbe teklif edilmiş, tövbe etmemiş. Bunun üzerine Anadolu kazası, Rumeli kazası, İstanbul kadısı, özür dilerim, idamına hüküm vermiştir. Bu kabız davası çok mühim bir davadır. Divan-ı Humayun'da görülen en mühim davalardan bir tanesidir. Demek ki Divan-ı Humayun'da re'sen davada görülebilmekteydi. Ayrıca divanda eğer divan bir hüküm verirse bu hüküm nerede infaz edilirdi? Dış kapının önünde siyaset çeşmesi, sengi denilen bir çeşme vardı. Orada idamsa idam, diğer bir dayaksa dayak, diğer cezalar infaz edilirdi. Herkes de onu seyredebilirdi. Eğer idam edilmişse suçlu, kesik başı 3 gün sarayın önünde bulunan sengi ibret, ibret taşı denilen yerde teşhir edilir. Gelen geçen suç işleyenlerin akıbetini ve adaletin her zaman yerine geleceğine olan kanaatlerini pekiştirirlerdi. Sonradan, Tanzimat'tan sonra bu sengi ibret kaldırılmıştır buradan. Efendim, demek ki Divan-ı Humayun'un böyle bir yüksek mahkeme görevi de var. Yine divanda en parlak merasimlerden bir tanesi de Müslümanlığı kabul eden gayrimüslimlere kabul edildiği, onların divan huzurunda Müslümanlığı kabul ederler. Yani tekrar ederler Müslümanlığı kabul ettiklerini ve kendilerine efendim hediyeler, çil çil altınlar hediye edilirdi ve divan üyelerinin her birisi bu Müslümanlığı kabul eden gayrimüslimlere birer kat elbise yaptırırlardı. Bu da tabii Müslüman olmayanları Müslüman olmaya teşvik için getirilmiş bir merasimdi ve çok parlak bir merasim olurdu. Aynı zamanda bazı muhtaç müracaat sahipleri çeşitli sebeplerle fakir olduğundan dolayı müracaat edenlere de divanda dağıtılmak üzere bir miktar çil para. Çünkü eskiden sadakalar, hediyeler, fakirlere verilen paralar çil paralardan seçilirdi. Eski kirli paraları, silik paraları vermezlerdi. Yani bu bir hayır olduğu için hayrı en güzel şekilde yaparlardı. Evet, bu da Divan-ı Humayun'un en parlak devirlerinden bir tanesiydi. Müslüman olmayanların Müslüman oldukları ve muhtaçlara para dağıtıldığı toplantılar. Şimdi divan kararı vardıktan sonra bu kararlar berat veya ferman şeklinde yazılır. Bunun tuğrasını nişancı çeker, üzerine padişah tuğrası çekilir. Çünkü bu padişahın kararı sayılır. Çünkü Divan-ı Humayun padişah divanıdır. Nişancı yetişemezse sadrazamın işareti üzerine en kıdemsiz kubbe veziri de nişancıya yardım ederdi. Padişah divan toplantılarında alınan kararlara müdahale etmezdi. Osmanlılar da şöyle bir gelenek teessüs etmişti. Padişah devletin başıdır. Devletin gündelik işlerini Divan-ı Humayun tedbir ve tesviye eder. Padişah buna müdahale etmez. Padişah eğer divanın faaliyetlerini tasvip etmiyorsa yapacağı tek şey vardır. Sadrazamı görevden alıp başka birini sadrazam yapmaktır. Peki divanda alınan kararlara padişahın hiç mi tesiri yoktur? Öyle değil tabii ki. Divanda alınan kararlar zaten arza çıkılarak padişaha arz edilmektedir. Tek tek okunmaktadır. Her alınan karar okunduktan sonra bir müddet okuyan kimse susmaktadır, sükut etmektedir. Padişah eğer itirazı varsa söyler, itirazı yoksa padişah da sükut eder. Çünkü eskiler lüzumsuz konuşmayı tercih etmemişlerdir. Sükut ikrardan gelir tehfasınca padişahın tasdik ettiği anlaşılır. Padişah müdahalesi varsa işte bu arza çıkmada müdahale eder. Bazen ise işte Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı gibi kafes arkasından müdahale eder. Efendim padişahın divan toplantılarına alınan kararlara müdahalesinin en tipik örneği Sultan II. Selim zamanında yaşanmıştır. Sultan II. Selim Kıbrıs'a sefer eşilmesini arzu ediyordu. Çünkü rüyasında Hazreti Peygamber'i görmüştü. Hazreti Peygamber kendisine Kıbrıs'ı fethet, fethin şükran nişanesi olarak da bir cami inşa et demişti. Sultan II. Selim dindar bir padişahtı ve fethin mutlaka müyesser olacağına inanıyordu. Divan-ı Humayun'da ise sadrazam Sokullu Mehmet Paşa ki padişahın damadıydı. Esmahan Sultan'ın hanım kocasıydı. Divan toplantısında adanın fethedilmesinin son derece zor olduğunu ve bu fethin bize bir fayda getirmeyeceği üzerine karar verildi ve Kıbrıs'a sefer eşilmesinden vazgeçildi. Arza çıkıldığı zaman padişah bu karara itiraz etti ve Kıbrıs'a sefer eşilmesini emretti. Elbette ki padişahın dediği oldu. Aynı Amerika'da olduğu gibi hani Abraham Lincoln için anlatırlar, bakanlarını toplamış, bir meseleyi müzakere etmişler. Hepsi menfi rey vermiş, hayır demiş. Oylama yapmışlar, hepsi hayır demiş. Başkan evet demiş, başkan neticede demiş ki hayırlar 10, evetler 1, evetler kazanmıştır. Yani başkanın dediği olur Amerika'da. Tıpkı Osmanlı sistemi işte orada yürüyor. Burada da padişah hayır, sefer eşilecek demiştir. Sefer eşilmiştir ve neticede malum Kıbrıs kolayca fethedilmiş ve asırlarca Osmanlı toprağı olarak çok ehemmiyetli bir fonksiyon icra etmiştir. Bunun karşılığında da Selimiye Camii'ni inşa etmiştir. Sultan II. Selim bir şükran nişanesi olarak. Fakat bu gibi durumlar istisnadır. Padişah gündelik işlerin yürütülmesinde divana fazla müdahale etmez. Bu bakımdan Osmanlı Devleti en baba yiğit parlamenter demokrasilerden, monarşilerden aşağı kalır bir monarşi değildi. Evet, seçilmiş bir meclis yoktu ama padişah hükümete devrettiği yetkiyi kullanmakta çekingen davranırdı. Aynı şekilde mahkemeler kadıları padişah tayin ederdi ama asla kadılara müdahale etmezdi. Kadılara hiçbir şekilde karara etkili olacak şekilde müdahale edilemezdi. Hatta yargılamayı bir daha yapması hususunda kendisine bir emir gönderildiği zaman kadı bu emri uygulamak zorunda değildi. Ancak kararda açık bir hukuka aykırılık varsa o takdirde tabii ki bu karar iptal edilir, başka bir mahkemeye görülürdü. Ancak o mahkemeye baskı yapılamazdı. Divan içtimaları normal olarak kuşluk ve bazen öğle vaktine kadar devam ederdi sevgili dinleyiciler. Tatil zamanının geldiğini çavuşbaşı asasını yere vurarak haber verirdi. Çavuşlar ve sahir hizmet edenler dışarıya çıkarlardı. Bundan sonra sofralar kurulur, saray mutfağından gelen nefis yemekler yenirdi. Eğer galebe divanı ise, yani yeniçerilere 3 aylık ücretleri olan ulufeleri verilecekse, daha çok asker gelir ve merasim daha parlak olurdu. O zaman meşin keselere konan paralar, onar keseli kümeler halinde sadrazamın önüne dizilir, kendisi dağıtıma başlama izni ister, hünkâr tarafından müsaade-i hümayunum olmuştur diye el yazısıyla gelen emri ayağa kalkarak divanhane kapısına 2-3 adım kala karşılar, öpüp başına koyar, sonra mührünü koparıp okuması için Reisül Küttab'a verir. Bunun okunuşunu herkes ayakta dinler çünkü padişahın yazısıdır. Sadrazamın işaretiyle muhzıra ocak ağalarına haber gönderir, onlar da gelip etek öperlerdi. Ulufenin, yani yeniçerilerin maaş, ulufe alaftan gelir. Yulaf da bu kelimeden gelir. Yani atınıza arpa olmak üzere bu para. Yani bir nezaket ve tevazu ifadesidir ulufe. Bunun dağıtılmasından sonra sofralar hazırlanırdı galebe divanında. Sofralardan biri sadrazamın önüne, ikincisi vezirlerin, üçüncüsü kazaskerlerin önlerine kurulurdu. Nişancı ile baş defterdar sadrazamla beraber, ikinci ve üçüncü defterdarlar vezirlerle beraber yerlerdi. Vezirler kalabalık olurlarsa bir kısmı sadrazamın sofrasına kabul olunurlardı. Yemekten sonra teşrifatçı efendinin gül suyu ve mutfak emininin buhur vermeleri adetti. Buhur güzel kokulu bitkilerin yanmasından hasıl olan dumandır ve üste başa sinen yemek kokularını giderirdi. Buhurdanlar vardı böyle üstten askılı, üç zincirli askılı. Bulunan odada şöyle bir gezdirilir, hem havayı değiştirir hem elbiseler esinen kokuları giderirdi. Gül suyu da ellere dökülürdü malum. Bundan sonra kalan davalara varsa bakılır, nihayet divan dağılırdı. Bu sırada defterhane ve maliye hazinesi mühürlenirdi. Mühür sadrazama verilirdi. Eğer padişaha arza çıkılmayacaksa vezirler sadrazamı selamlarlar ve yine derece sırasına göre kubbe altını terk ederlerdi. Sadrazamın önünden kalkan yemeği Reisül Küttab ile maiyetinin, vezirlerin önünden kalkan yemeği çavuşbaşı ile maiyetinin, kazaskerlerin önünden kalkan yemeği ise kapıcılar ketidasının yemesi kanundu. Şimdi önünden kalkan yemek tabii bitmiş değil. Çok azın ancak onlar yiyorlar. Aynı anda yeme yok çünkü. Yani sayın ki aynı anda yiyecekler. Ayrıca divanda vazifeli memurlara iki sofra kurulduğu gibi o gün hazır bulunan asker, sivil, davalı, davacı herkese mutfaktan yemek verilirdi. Evet, zamanla devlet işleri tamamen paşa kapısındaki ikindi divanında, yani sadrazam divanında görülür olmuştu. Sadaret ketüdası da divan üyeleri arasına alındı. 1830 yılından sonra Osmanlı kubbe altı heyeti de yavaş yavaş değişti. Sadaret ketüdası evvela mülkiye, sonra dahiliye nazırı yani işleri bakanı oldu. Baş defterdar maliye nazırı oldu. Reisül Küttab hariciye nazırı oldu. Çavuşbaşı önce divanı deavi, sonra adliye nazırı oldu. Kaptan Paşa Bahriye nazırı oldu. Yeniçeri ağası önce serasker, sonra harbiye nazırı oldu. Nişancı heyeti vükelaya memur, devlet bakanı oldu. Şeyhülislam'ın meseleler hakkında yalnız şer'i hükümlere, kanun hükümlerine göre mütalaa bildirmek yetkisi bulunduğu için çoğunlukla Divan-ı Humayun'a üye olmadığını daha önce söylemiştik. Ancak Tanzimat'tan sonra kabineye alındı, ona da bir sandalye verildi. Tanzimat'la artık modern devlet teşkilatı kuruldu. Divan-ı Humayun'un yerini kabine aldı, bakanlar kurulu aldı. Divan-ı Humayun tamamen kaldırılmadı. Başbakanlığa bağlı bir sekreterya olarak varlığını devam ettirdi. Bir nevi süs, bir nevi protokol yeri olarak görevini devam ettirdi ve daha çok teşrifatla ilgili pek sınırlı işler için kullanıldı. Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar Divan-ı Humayun ismi devam etti. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya sizleri yine bu programı dinlemeye davet ediyoruz ve o zamana kadar hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.